Ayrım 2.
Olay bir anda tüm mahallenin meselesi haline gelmişti. Telaşlı, ürkek adımlarla kasabanın merkezine ilerleyen topluluğun en önünde Yuanna ile Kino, onların arkasında Yuan Thomas ve adım attıkça koca göbeği hoplayan Apollino geliyordu. Peşlerinden mahalle halkı yürüyordu. Çocuklar da bu kalabalığın yanı sıra koşuşturuyorlardı. Sırtlarına vuran sarı güneş kara gölgelerini önlerine düşürüyor, kendi gölgelerine basa basa yürüyorlardı. Sonunda derme çatma saz kulübelerinin sona erdiği, taştan ve alçıdan evlerin başladığı yere geldiler. Yüksek tavanlarla çevrili, serin bahçelerde suların oynaştığı, sarmaşıkların mor, kırmızı, beyaz çiçekleriyle duvarları süslediği şehrin başlangıcıydı burası. Gözlerden uzak, bahçelerdeki kafes kuşlarının cıvıltıları, kızgın kaldırım taşlarına serpilen serin suyun şapırtısı geldi kulaklarına. Güneşin altında göz kamaştırıcı bir ışıkla parlayan meydandan ve kilisenin önünden geçtiler. Kalabalık gitgide büyüyor, olayı bilenler sonradan yetişip gelenlere bebeği nasıl akrep soktuğunu, annesiyle babasının onu doktora götürdüğünü anlatıyorlardı. Kafileye yeni katılanlar, özellikle de kilisenin önünde sadaka toplayan ve bir bakışta insanın cebinde kaç para olduğunu anlayan dilenciler, Yuanna'nın rengi atmış mavi etekliğine, yırtık pırtık şalına, örgülerine bağladığı kurdelelere değer biçtikten ve Kino'nun battaniyesinin kaç yıl devirdiğini, giysilerinin kaç bin kez yıkandığını hesapladıktan sonra bunların yoksul insanlar olduklarını hükmederek acıklı gelişmeleri seyretmek umuduyla kalabalığa katıldılar. Kasabada olup biten hiçbir şey kilisenin önündeki bu dört dilenciden kaçmazdı. Hele günah çıkarmaya gelen genç kadınların yüzlerindeki ifadeleri yorumlamakta uzmandılar. Bu kadınların kiliseden çıkışlarına bakarak ne tür bir günah işlediklerini şıp diye anlayıverirlerdi. Örtbas edilen ufak tefek rezillikleri de bazı çok büyük suçları da bilirlerdi. Geceleri bile dilendikleri yerde uyurlar, böylelikle vicdanları rahatlatmak için kiliseye gelen tek bir kişiyi bile gözden kaçırmazlardı. Doktoru da iyi tanırlardı. Ne kadar cahil, acımasız, para göz bir adam olduğunu, doymak bilmeyen iştahını ve işlediği günahları bilirlerdi. Beceriksizce yaptığı kürtajları ve sadaka diye gönülsüzce dağıttığı küçük kahverengi kuruşları da bilirlerdi ayrıca. Doktorun evinden çıkıp kiliseye getirilen pek çok ceset görmüşlerdi. Şimdi sabah ayini sona ermiş, sadaka verenler azalmıştı. Kasaba halkı hakkında olabildiğince fazla şey öğrenmeye meraklı bu dilenciler de şişman, tembel doktorun akrep sokan bu köylü bebeğe ne yapacağını görmek için kalabalığın peşine takıldılar. Telaşlı topluluk doktorun evini çevreleyen duvardaki büyük kapının önüne gelince durdu. Fıskiyelerden fışkıran suyun şapırtısını, kafeslerdeki kuşların ötüşünü, yerleri süpüren uzun saplı süpürgenin hışırtısını duydular yine. Doktorun evinde kızaran domuz pastırmasının kokusu burunlarına kadar geldi. Kino bir an kararsızlığa kapıldı. Bu doktor kendi halkından biri değildi. Neredeyse 400 yıldır Kino'nun halkını döven, açlığa mahkum eden, hakkını yiyen, aşağılayan bir soydan geliyordu. Kino'nun halkının yüreğine korku salmış bir soydu onunki. Bu nedenle Kino da doktorun kapısına çekinerek yaklaştı. Bu insanlardan birine yaklaştığında hep olduğu gibi korkuyordu Kino. Kendisini hem güçsüz hem de kızgın hissediyordu. Öfkesiyle korkusu iç içe geçmişti. Kino için doktoru öldürmek onunla konuşmaktan çok daha kolay bir işti. Çünkü doktorun soyundan gelenler Kino'nun halkıyla karşılaştıklarında aşağılık bir hayvan varmış gibi konuşurlardı hep. Kino kapıdaki demir tokmağı vurmak için sağ elini kaldırırken içindeki öfke gitgide kabarıyor, kulaklarında düşmanın ezgisi uğulduyordu. Dudaklarını hızla sıkarken sol eli kendiliğinden başındaki şapkayı çıkarmak için havaya kalktı. Demir tokmak kapıya vurdu. Kino şapkasını çıkarıp beklemeye koyuldu. Koitito annesinin kollarında inledi. Yuanna ona tatlı tatlı bir şeyler söyledi. Peşlerindeki kalabalık olacakları daha iyi görüp duyabilmek için kapıya yaklaştı. Az sonra büyük kapı hafifçe aralandı. Kino aralıktan içerideki bahçenin serin yeşindiğini, avludaki fıskiyeli süs havuzunu görebiliyordu. Kapıdan başını uzatan adam Kino'nun soyundandı. Kino onunla atalarının konuştuğu eski dilde konuştu. "Küçüğü ilk çocuğuma akrep soktu," dedi. "Doktorun bakması gerek." Kapı biraz itildi. Uşak kendi halkının diliyle değil, efendisinin diliyle karşılık verdi. "Bekleyin biraz," dedi. "Ben gidip haber vereyim." Sonra kapıyı kapadı, sürgüyü yuvasına oturttu. Kızgın güneş kalabalığın kara gölgelerini beyaz duvara düşürüyordu. Doktor yatak odasındaki yüksek kaygısında oturuyordu. Üzerinde Paris'ten gelme kırmızı ipek sabahlığı vardı. Sabahlığın göğsü son zamanlarda biraz dar geldiğinden olsa gerek düğmeleri iliklenmemişti. Kucağındaki gümüş tepside gümüş kakao cezvesiyle son derece narin porselenden minik bir fincan duruyordu. Bu fincan öyle nazenindi ki doktor tombul elinin baş ve işaret parmağı arasında onu tutup diğer parmaklarını da delmesinler diye iyice açarak havaya kaldırdığında gülünç bir manzara oluşuyordu. Doktorun gözleri yağ torbaları arasına gömülmüş gibiydi. Ağzıysa hoşnutsuzlukla aşağı doğru kıvrılmıştı. Yıllar geçtikçe şişmanlamış, boğazında sıkışan yağ katmanları yüzünden sesi boğuklaşmıştı. Karyolanın yanı başında sehpada küçük bir gongla içi sigara dolu bir kase duruyordu. Odadaki eşyalar alabildiğine ağır, koyu renkli ve kasvetliydi. Duvarlarda dini konulu resimler asılıydı. Bunların arasında doktorun ölmüş karısının büyük boy renkli bir fotoğrafı da vardı. Vasiyeti gereği mirasından ayrılan parayla düzenlenen ayinler bir işe yaradıysa şu anda cennette olmalıydı karısı. Doktor hayatının kısa bir dönemini soyluların dünyasında yaşayarak gereği kalanını da Fransa'daki bu dönemi özlemle anarak geçirmişti. Medeniyet diye o hayata derim ben diyordu habire. Medeniyetten kastettiği şey kısıtlı bir gelirle hem bir metres tutabilmek hem de lokantalarda yemek yiyebilmekti. Fincanına yeniden kakao doldurdu. İçine bir bisküvi ufaladı. O sırada bahçeden gelen uşak odanın açık kapısında belirdi. Efendisinin kendisini görmesi için durup bekledi. Evet diye sordu doktor. Yerlilerden biri bir bebek getirmiş. Akrep soktu diyor. Doktor öfkesini dizginleyerek minik fincanı dikkatle tepsiye bıraktı. Böcek sokmuş köylülerle uğraşmak da mı bana düştü? Baytar değilim ben. Doktorum, doktor. Evet efendim, dedi uşak. Parası var mıymış, diye sordu doktor. Yoktur elbet. Bunlarda para ne gezer? Hep beni bulur bu işlerde. Beleşe çalış dur. Bıktım usandım artık. Sor bakalım parası var mıymış? Uşak bahçe kapısını yeniden araladı. Dışarıda bekleşen kalabalığa baktı. Bu kez ana dilinde konuştu. Viziteyi ödeyecek paranız var mı? Kino elini battaniyesinin içine soktu. Buradaki gizli bir yerden defalarca katlanmış bir kağıt çıkardı. Kağıdı özene bezene açtığında gri çıbanları andıran çirkinlikte yamru yumru 8 inci tanesi ortaya çıktı. Ufacık ve yamyaslıydılar. Doğru dürüst para etmezlerdi. Uşak kağıdı aldı, kapıyı kapadı ama geri dönmesi uzun sürmedi. Bu kez kapıyı ancak kağıdı geri uzatabilecek kadar araladı. Doktor bir yere gitmiş, dedi. Önemli bir işi çıkmış. Utandığından olsa gerek kapıyı hızla kapattı. Kapının önündeki kalabalığı bir utanç duygusu kapladı. Hepsi telaşla bir yana dağılıp kayboldular. Dilenciler kilisenin önündeki basamaklara döndüler. Kalabalığı görüp de meraktan gelenler kendi yollarına gittiler. Komşuları ise Kino'nun hakarete uğradığı bu ana tanık olmamak için hızla uzaklaştılar. Kino uzunca bir süre yanında Yuanna ile o kapının önünde dikildi. Ricaya gelirken çıkardığı şapkasını yavaşça başına geçirdi. Sonra birdenbire kapıya müthiş bir yumruk indirdi. Ardından şaşkın gözlerle derisi yüzünden yumruğuna baktı. Parmaklarının arasından kan akıyordu. Bölüm 2. Kasaba geniş bir koyun kıyısında kurulmuştu. Sahilin gerisindeki eski sarı badanalı evler kumsalı kucaklarcasına bu koyu çevreliyorlardı. Kıyıya çekilmiş mavili beyazlı kanoların hepsi Nayarit'ten gelmişti. Sırrını sadece balıkçıların bildiği kabuk gibi sert, su geçirmez boyaları sayesinde nesiller boyu sapasağlam kalmıştı bu kanolar. Yüksek ve zariftiler. Baş ve kıç kısımları derin birer kavisle inceliyor, ortalarındaki yuvaya gerektiğinde bir direk oturtularak yelken çekilebiliyordu. Kumsal sarı kumlarla kaplıydı ama kıyı deniz kabuklarından ve yosunlarından oluşmuş bir yığınla örtülüydü. Kumdaki deliklerde yengeçler kaynaşıyor, sığlık yerlerde minik ıstakozlar kumların ve yosunların arasındaki yuvalara dalıp çıkıyorlardı. Denizin dibi sürünen, yüzen ve büyüyen canlılarla kıpır kıpırdı. Kahverengi yosunlar akıntıyla hafif hafif dalgalanıyor, yeşil deniz otları suyun yüzeyinde salınıyor, bunların saplarına minik deniz atları tutunuyordu. Benekli, bototete denilen zehirli balıklar dipte bu otların arasında saklanmıştı. Daha yukarılarda ise parlak renkli yengeçler oradan oraya kaçışıyordu. Sahilde kasabanın aç köpekleri ve domuzları yükselen suların kıyıya bırakmış olabileceği bir balık ya da kuş leşi bulmak umuduyla donanıp duruyorlardı. Henüz sabahın erken bir saati olmasına karşın suyun üzerine yoğun bir sis çökmüştü. Körfezi bir uçtan bir uca kaplayan bu kararsız hava bazı şeyleri olduklarından daha yakın gösteriyor, bazılarını ise şekilsiz karaltılığa çeviriyordu. Göze görünen her şey bir sele andırıyordu. Deniz ve kara düşüksel bir havaya bürünmüş, kimi yerde keskin çizgiler hakimken kimi yerde bulanık hayaller peyda olmuştu. Belki de bu nedenle körfez halkı içlerine doğan, hayallerinde canlanan şeylere kolayca inanırken gözle görülenlere inanmıyorlar, bir şeyin uzaklığını, biçimini ya da yerini kestirmek gerektiğinde gözlerine güvenmiyorlardı. Örneğin koyun öte ucunda bir ağaç kümesi mercek altındaymışçasına açık ve net görünürken onun hemen yanındaki bir diğeri yeşilli siyahlı bir lekeyi andırıyordu. Karşı kıyının bir bölümü su gibi ışıltayan bir parlaklığın içine yitip gitmişti. Bu manzarada hiçbir kesinlik yoktu. Hatta gördüğünüz bir şeyin gerçekten var olup olmadığını bile bilemezdiniz. Körfez halkı dünyanın her yerinde böyle olduğunu sanır, bu durumu garipsemezdi. Şimdi de bakır renkli bir sis suyun üzerine inmiş, kızgın sabah güneşinin altında göz kamaştırıcı bir biçimde titreşiyordu. Balıkçıların sazan kulübeleri kumsalın gerisinde kasabanın sağ tarafındaydı. Bu kulübelerin önüne sıra sıra kanolar çekilmişti. Kino ile Yuana ağır adımlarla kumsala inerek Kino'nun dünyadaki tek mar varlığı olan kanonun başına geldiler. Çok eski bir kanoydu bu. Kino'nun dedesi onu Nayarit'ten getirmiş, sonra Kino'nun babasına vermiş, babası da Kino'ya bırakmıştı. Kino'nun ekmek kapısı, para eden tek mal varlığı buydu. Kanası olan bir adam hiç olmazsa karısına yiyecek bir şeyler getireceğinden emin olabilirdi. Bir kanoya sahip olmak, açlığa karşı kendini sağlama almak demekti. Her yıl Kino babasından öğrendiği gizli yöntemle kabuk gibi sertleşen o özel alçıdan yapar, bununla kanosunu güzelce sıvardı. Şimdi de kanosunun başına geldiğinde hep yaptığı gibi baş tarafına sevgiyle dokundu. Dalış kayasını, sepetini ve iplerini kanonun yanına kumların üzerine bıraktı. Sonra battaniyesini katlayarak kanonun burnuna serdi. Yuana koyu tutoyu battaniyeye yatırdı. Üzerine de güneş gelmesin diye şalını örttü. Koyu tuto artık ağlamıyordu ama omuzundaki şişlik büyümüş, boynu kulağının altına dek davul gibi olmuştu. Yüzü şiş, yanakları alev alevdi. Yuana suya girdi. Biraz kahverengi yosun yoldu. Bunları iyice ezip lapa haline getirerek bebeğin omzundaki şişliğin üzerine koydu. Bu doktorun verebileceği herhangi bir ilaç kadar etkili, hatta belki de daha faydalıydı. Ne var ki doktordan gelecek bir ilacın soygunluğu yoktu bu lapada. Çünkü hem basit hem de bedavaydı. Korktuğu gibi karnı ağrımıyordu koyu tütonun. Belki de Yuana akrebin zehirinin çoğunu emip tükürmeyi başarmıştı. Zehir gitmiş olsa bile Yuana'nın içine düşen ilk bebeğini yitirme korkusu gitmemişti. Bebeğim iyileşsin diye değil, bebeği tedavi edecek doktorun parasını ödeyecek bir inci bulalım diye dua etmişti Yuana. Körfez insanlarının zihni de suya çöken sis gibi bulanıktı çünkü. Kino ile Yuana kanoyu kumların üzerinden suya doğru kaydırdılar. Baş tarafı yüzmeye başlayınca Yuana kanoya bindi. Kino ise kanonun kıç tarafını iterek suya indirdi. Kano dalgaların üzerinde rahatça hareket edene kadar suyun içinde yürüyerek itmeyi sürdürdü. Sonra ikisi birden çift kanatlı kürekleri aynı anda suya daldırıp çıkararak suda ilerlemeye başladılar. Kano dalgaları yararak hızlandı. Diğer inci avcıları çoktan denize açılmışlardı. Az sonra onları gördü Kino. Sisin ortasında istiridye yatağının üzerine kümelenmişlerdi. Durgun suya vuran güneş ışıkları hüzmeler halinde dibe uzanıyor, fırfırlı etekleri andıran kıvrımlı kabuklarıyla tutundukları kayaları süsleyen istiridyeleri ve inci avcılarının kırıp attığı boş kabukları aydınlatıyordu. Geçmişte İspanya kralını Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarından biri kılan, yedi savaşların giderlerini karşılayan, ruhunun selameti için yaptırdığı kiliseleri süsleyen hep bu istiridye yatağıydı. Gri kabukları, kırmalarla bezeli, eteklerine minik yosunların tutunduğu, başka midyelere ev sahipliği yapan, iyili ufaklı istiridyeler ve hepsinin arasında telaşlı adımlarla dolaşan minik yengeçler. Kimi zaman bu istiridilerin başına bir kaza gelir, kaslı etlerin arasında bir kum tanesi kaçıverir. Bu davetsiz misafirden rahatsız olan istiridiye kendini korumak için bu kum tanesini parlak bir maddeyle kaplamaya başlardı. Bu kaplama işlemi bir kez başladı mı bitmek bilmez, kat kat astarlanan kum tanesi ya güçlü bir akıntıya düşüp gidene dek ya da istiridiye kırılıp açılan dek büyüdükçe büyürdü. İnsanlar yüzyıllar boyu denizin derinliklerine dalıp istiridiyeleri yataklarından koparmış, kabuklarını kırıp açarak bu değerli kum tanelerini aramışlardı. Bu yatakların yakınında balık sürüleri yaşar, insanların kırıp attıkları istiridiyelerin parlak kabuklarındaki kalıntılarla beslenirlerdi. Bir incinin oluşması için bir kaza gerekliydi. Haliyle inci bulmak işi de şans işiydi.